Ayrım 15. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu, sayfa 187. Semra Hanım yine her zamanki gibi, rahatsız ediyor muyum diye girdi içeriye. Güldü adam, gitti kibarca elini sıktı. Sürekli kötü şeyler düşünmeye başlamıştı bu zarif kadın oldukça uzun bir süredir. Kendisinin ve biricik kızının başına hep bir kötülük gelmesinden endişe ediyor, bu rüyalarına bile giriyordu. Söylediğine göre Ergenekon soruşturması kapsamında olur olmaz insanların evlerine yapılan baskınla başlamıştı bu duygu. Kendisi ve kızı da Cumhuriyet mitinglerine katıldıkları için bir gün cezaevine düşmekten korkuyordu. Kendi deyimiyle evde yanlış anlamaya neden olabilecek tüm delilleri yok etmişti ama yine de rahatlamamıştı. Ne zaman resmi üniformalı birini görse titremeye başlıyor, bayılacak gibi oluyordu. Kalabalık yerlere giremiyor, biri biraz yüksek sesle konuşacak olsa aklını yitireceğini sanıyordu. Önce kendi kendine sakinleştirici ilaçlar kullanmaya başlamıştı ama sonra kızının zoruyla psikolojik destek almayı kabul etmişti. İlk sorusu da hasta ile psikolog arasında konuşulanlar polise anlatılmaz değil mi olmuştu. Ta Bostancı'dan geliyordu Semra Hanım. Söğütlü Çeşme'den metrobüse biniyor, sonra Zincirli Kuyu'ya inip yürüyordu. Her gelişi ayrı bir maceraydı. En az yarım saat metrobüste kendisine çaktırmadan bakan gençten, yolda yürürken peşine takılan kadından, sokağın başında bekleyen polis aracının kendisi için gelmiş olabilme ihtimalinden söz ediyordu. 3 ayda 2 kez ev değiştirip Bostancı'nın başka sokaklarına taşınmışlardı ama bu bile rahatlatmamıştı kadını. Cep telefonlarını, dinlenme ihtimaline karşı iptal ettirmeleri de. "Sekreterinizi değiştirmişsiniz galiba," diye girdi söze. "Diğer arkadaşımız hasta da Aylin Hanım geçici olarak onun yerine bakıyor," dedi psikolog. "Hasta dosyalarını sekreterler görmüyor değil mi?" diye sordu kadın. "Hayır," dedi adam. "Danışanlarımızın dosyalarını ve aldığım tüm özel notları saklarım, kimse göremez." "Kasada mı?" güldü adam. "Çelik kasada, anahtarı da bir tek bende var." Hayır, yanlış anlamayın, bu devirde kimseye güvenilmiyor da. Hafta içinde karşı dairelerine taşınan yeni kiracıdan, marketin tanımadığı kasiyerinden, yeni apartmandaki kapıcıdan, kısacası ilk kez gördüğü herkesten neden ve nasıl kuşkulandığını anlatmaya başladı yine uzun uzun. Psikoloğun hiç yorum yapmadan dinlemesine içerleyerek, "Kuzum, siz hiç korkmuyor musunuz? Siz hiç rahatsız olmuyor musunuz çevrenizdeki insanlardan?" diye sordu. "Eğer dikkatimi çeken özel bir şey olursa elbette. Ben de kuş kullanıyorum. Hatta korkuyorum. Ama benim durumum sizinkinden biraz farklı." Sözünü kesti Semra Hanım. "Ben mitinglere katıldığım için daha fazla hedefteyim değil mi?" "Hayır, onu demek istemedim," dedi adam gülerek. "Siz bu konuya bana ve diğer tüm insanlara çok daha fazla odaklanmışsınız. Bu kuşkuyu ve korkuyu hayatınızın odak noktası haline getirmişsiniz." Bir nefes alıp Semra Hanım için müdahale vakti geldi. "Şimdi hedefi vurma zamanı," diye düşündü adam ve daha kararlı bir sesle konuştu. "Bakın, aylardır birlikteyiz. Siz bana bugüne kadar hiç anlatmadıysanız, kuş kullandığınız 50-60 kişiden söz ettiniz. Ama hiçbir kuşkunuz ve korkunuz doğru çıkmadı. Başınıza kötü hiçbir olay gelmedi." "Çok dikkat ediyorum da ondan," diye itiraz edecek oldu Semra Hanım. "Siz istediğiniz kadar dikkat edin. Eğer kuşkularınız da haklı olsaydınız, bugüne kadar zaten 50 kere alınırdınız içeri," diye sert çıktı adam. "Kaldı ki bir gün hepimiz gözaltına da alınabiliriz. Haksız yere tutuklanabiliriz de. Ama böyle bir hata olacak, başımıza bir iş gelecek diye hayatı erteleyemeyiz. Ya önünden geçtiğimiz apartmanın camı kırılıp da başına düşerse?" diye düşünürsek, kafamızı sürekli buna takarsak sokağa bile çıkamayız. Bu kez de diyelim ki ya kombi gaz kaçağı yaparsa diye korkmaya başlarız, evde de oturamayız. Yani kısacası bu abartılı kuşku ve korku duygusu hem size hem de yakınlarınıza zarar veriyor Semra Hanım. Biz sizinle daha aylarca konuşsak nafile, bu sorunu çözmek size düşüyor. Kendini çok kötü hissetti Semra Hanım. Bu psikolog ilk kez böyle sert konuşuyordu. Acaba gerçekten abartıyor muydu kuşkularını? Gerçekten böyle yaparak kızının hayatını da burnundan getiriyor muydu? Bozulmuştu ama yine de "Teşekkür ederim, ben sonraki randevuyu sekreterinizden alırım," diyerek çıktı. Metrobüse yürürken kafası psikoloğun söylediklerine o kadar meşguldü ki kimse takip ediyor mu endişesiyle arkasına bakmak aklına bile gelmedi. Sonra kızına telefon etti. "Ben çok kuşkucu biri oldum, hayatı sana zindan ediyorum değil mi?" diye sordu. İlk sorunun yanıtı evet, ikincisinin hayır. "Sen kuşkucu oldun ama yanımda olduğun sürece hayat benim için cennettir anam," diye yanıt verdi kızı. Biraz konuşup telefonu kapattılar. Bu korkuya bir son vermenin yolunu bulamalıydı. Ama nasıl? Metrobüse binmekten vazgeçti. üst geçide tırmanıp Beşiktaş'a giden bir minibüse bindi. Ağır ceza mahkemelerin bulunduğu o meşhur adliye binasına doğru yürürken "Korkunun üzerine gideceksin Semra Hanım, bu işi bugün burada bitireceksin" dedi. Kapıdaki danışmada görevli memura Ergenekon savcılarından biriyle görüşmek istediğini söyledi. Danışmadaki polis yüz vermeyince "ihbarda bulunacağım" diye fısıldadı. Memur birden ciddileşti ve telefonu çevirip birisiyle konuştu. Sonra Semra Hanım'a "ikinci kat sağdan üçüncü oda, savcı bey sizi bekliyor" dedi. Kalbim bugün de durmazsa bu dünyada ölüm yok bana diye düşünerek çıktı merdivenleri. Tarif edilen kapının önüne gelince bir süre durdu, sakinleşmeyi bekledi. Nefesi düzelince kapıyı tıklatıp içeri girdi. Genç bir adam oturuyordu. Atatürk fotoğrafının asılı olduğu duvarın önünde. "Buyurun" dedi adam başını bile kaldırmadan. "Bir ihbarda bulunacakmışsınız." Sonra başına bir şeyler yazdığı kağıttan kaldırdı, elindeki kalemi bırakıp kadının yüzüne baktı. Çok endişeli olduğunu görünce masanın önündeki sandalyeyi gösterdi. "Kendimi ihbar edecektim size" diye fısıldarcasına Semra Hanım çantasından nüfus kağıdını çıkarıp adamın önüne koydu. "Lütfen beni araştırın. Yaptığınız soruşturmada adım geçiyor mu öğrenmek istiyorum." Savcı büsbütün şaşırdı. "Gözaltına alınan ya da tutuklanan şüphelilerle bir ilişkiniz oldu mu? Onlarla ya da başkalarıyla bu örgüt çatısı altında birlikte oldunuz mu? Neyi itiraf edeceğinizi ya da neden kendinizi ihbar ettiğinizi anlamadım" dedi adam. Cumhuriyet mitinglerine hazırlandıkları günlerden bu yana yaşadıklarını tek tek anlattı kadın. Elbette kızını karıştırmamaya özen göstererek. Aylardır başına bir iş geleceği korkusuyla yaşadığını, psikoloğa bile gittiğini ama bu korkudan bir türlü kurtulamadığını söyledi. Yarım saatten fazla bir süre kadını dinleyen savcı, çekmecesinden bir liste çıkartarak yüzlerce isim arasından Semra Hanım'ın ismini taradı. İzlenenler arasında yoktu Semra Hanım. Sonra başını kaldırdı, gülümsemeye çalışarak, "Mitinglere gitmek, pankart hazırlamak suç değil hanımefendi. Eğer kaygınızın nedeni sadece bana anlattıklarınızsa, boşuna üzmüşsünüz kendinizi. Sizin gibi milyonlarca insan hangisini takip edeceğiniz ki?" Sonra görüşme bitmiştir anlamına gelebilecek bir tavırla ayağa kalktı ve kadının elini sıkıp yolcu etti. Adliye binasının önüne çıktığında üzerindeki tüm yüklerden kurtulduğunu hissediyordu Semra Hanım. Aylardır bileklerinde hissettiği kelepçe işte artık yoktu. Hemen psikoloğu cebinden aradı. Çok mecbur kalmadıkça yapmazdı bunu. O sırada başka bir seansta olan adam acil bir durum olduğunu düşünerek açtı çalan telefonu. Karşısındaki ses Semra Hanım'dı. Bir çırpıda anlattı yaptıklarını kadın. Psikolog sevindi. Bir gülen yüz işareti daha yaptı önündeki listeye. "Geçmiş olsun" dedi. "Korkunuzun üzerine gitmenizin zamanı gerçekten gelmişti. Kutlarım size." Kadın eve giderken bir kırtasiyeciye uğradı ve kağıda basılı orta boy bir Türk bayrağı ile bir de Atatürk resmi aldı. Onları aylardır o kadar çok özlemişti ki. Psikolog Semra Hanım'ın telefonunu kapattıktan sonra odadaki danışanından özür dileyip tekrar karşısına oturdu. Bacak bacak üstüne atıp ellerini kucağında buluşturdu. "Nerede kalmıştık?" Hiçbir yanıt vermedi genç adam. Uzun bir süre suskunluğunu bozmadan pencereden dışarıya baktı. Sonra "Ben ne yapacağım?" dedi. Babası kanserden ölmüştü genç adamın. Ama ilginç bir hikayeydi yaşadıkları. Babası ölümünün son günlerinde yakılmayı o kadar çok kafasına koymuştu ki ne yapıp etmiş amacına ulaşmıştı. Ama giderken taşıması zor bir yük bırakmıştı genç adama. Avrupa'daki laboratuvarlardan birinde küllerinin bir bölümünü pırlantaya dönüştürüp annesinin parmağına takmasını istemişti ondan. Ve adam babasının vasiyetini aynen yerine getirmişti. Yüzüğün Avrupa'dan geldiği gün ise büyük bir travma yaşamıştı. Annesine "Babam İtalya'da bu yüzüğü senin için aldı" demişti. Kadın da bu yüzüğü yatarken bile çıkarmamaya başlamıştı. Ne zaman annesinin eline takılsa gözleri "Biz ne yaptık be baba" diyordu yüksek sesle. Çok başarılı bir matematik öğretmeniydi ama son aylarda kendini içkiye vurmuş, okulu da açmayı planladığı dershaneyi de boşlamıştı. Psikolog haftalardır sadece dinliyordu genç adamı. Sadece bir kez "Annenize gerçeği anlatmayı düşündünüz mü hiç? Bu sizi biraz olsun rahatlatmaz mı?" diye sordu. Hemen itiraz etti bu öneriye. "Kalpten gider vallahi kadıncağız. Bir de onun vicdan azabını taşıyamam." Bir tek Eda'ya, karısına söyleyebilirdi gerçeği. Ama onun bile kendisini anlayabileceğini sanmıyordu. "Kendinizi bu kadar suçlamanızı anlayamıyorum," dedi psikolog genç adama. "Sonuçta babanız aklı yerindeyken vermiş bu kararını. Demek ki bu onun için o kadar önemliydi ki o zor günlerde ders verip para bile biriktirmiş amacına ulaşabilmek için. Sizin üzülmeniz, kendinizi suçlamanız değil, babanızın arzusunu yerine getirdiğiniz için gurur duymanız gerekir." gurur duymak diye iç geçirdi genç adam. Ben kendimi babamla birlikte bir cinayet işlemiş gibi görüyorum oysa. Bunu bana yaşatmaya hakkı yoktu. İnanın acımı bile yaşayamadım bu suçluluk duygusu yüzünden. Kardeşimin yüzüne bakamıyorum, annemi görmeye dayanamıyorum. Onlara büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum. Aylardır doğru düzgün uyuyamıyorum. Ya ilaç alıyorum ya da alkol. Benim babam da tüm babalar gibi olamaz mıydı? Neden bu yükü bana yıktı? Satranç oynarken 4-5 hamle ötesini düşünebilen bir adamın böyle basit bir hata yapabileceğine inanmıyorum. Hatta bu yüzden onun sırf ben zor durumda kalayım diye böyle bir oyun tezgahladığını bile düşünüyorum. Kızıyorum ona, küfrediyorum. O lanet taş parçasını annemin elinden alıp külleri gibi denize atmak istiyorum. Bunu yaparsanız rahatlayacak mısınız? Bilmiyorum. Zaten yapamam. O zaman da başka şekilde suçlarım kendimi. Babamın vasiyetine bile dayanamadın kompleksli herif diye yerim bitiririm. Sonra ani bir kararla kalktı yerinden. Benim derdim bitmez. Eve gidip sınav kağıtlarını okumalıyım dedi. Psikolog onun en yakındaki meyhaneye gidip içeceğinden emindi. Yorulmuştu orta yaşlı adam. Ne dertler var diye düşündü. Sonra kendi hali geldi aklına. Uzun zamandır gözlerini göremiyordu insanların. Yetmezmiş gibi özel hayatı da bozulmuştu. Durduk yerde ayrılmak istediğini söylemişti sevgilisine. Neymiş sevişirken bile gözlerini göremiyormuş. Allah'tan gözlerden söz etmedim ona, yoksa delirdiğimi düşünecekti diye geçirdiği içinden. Ne kadar olgun, ne kadar yüce, ne kadar sevecen davranmıştı. Ve ne kadar gururlu bir şekilde koymuştu son noktayı. Lütfen gelme, yoksa kendimi sana söylediklerim yüzünden hiç affetmeyeceğim. Ne olacaktı şimdi? Nasıl affettirecekti kendini? Tam kendi dertlerine yoğunlaşmıştı ki beni özlemişsindir diyerek bir diğer danışan girdi içeriye. Neredeyse bir yıla yakındır tanıyordu bu kadını. Ne kadar karamsar ve yılgındı ilk günlerde ama güçlü kadınmış, kendine sıfırdan bir hayat kurdu diye düşündü. Kadını öpüp yer gösterdi. Ayrılıyoruz anladığım kadarıyla diye cilve yaptı. Aman, herkesi terk ederim seni asla. Dünyada dinlemesini bilen tek erkek sensin ayol diye yanıt verdi kadın. İyi de bizim mesleğin cilvesi bu. Başarı ayrılık getiriyor. Bakın dertleriniz devam etseydi daha yıllarca beraber olurduk. Ben bırakmam, merak etme. Dur bakalım, hem daha evlendireceğiz seni, çocuklarını seveceğiz. Güldü adam. Demek ki iş üç nalla bir ata kaldı. Hah işte öyle diye kahkaha attı kadın. Sen o bir nalın kim olduğunu söyle, düğünü bana bırak. Boğazını temizledi adam. Psikolog rolünü hatırladı. Ne yaptık bakalım diye sordu. Hani anlatmıştım ya Selim Bey'le konuştuğumu. İşte dediklerimi bir bir yaptım. Babamın kirada bir evi vardı. Kiracıyı çıkarttık önce. Sonra bir büyük kutu boya aldım. Fırçaları da verdim Sığla ile Çınar'ın eline. Bir güzel boyattım. Ev mis gibi oldu. Ama bomboş. Tuttum Selim Bey'in elimden. Bu boş eve götürdüm. Dedim ki bak iyi dinle. Sen kabul etsen de etmesen de ben bu eve taşınıyorum. Çocuklar da ister gelir ister seninle kalırlar. Ama bu ev benim evim. Bu evde sen olmayacaksın. Eğer seni özlersem senin evine gelip gideceğim. Özlemezsem derdine yan. Bu mosmor oldu tabii. Bir kahkaha attı kadın. Nasıl yapmışım ama dercesine baktı. Eğer sen beni boşamak istiyorsan aç bir dava kurtul. Benim umurumda bile değil artık o evlilik cüzdanı. Olsa da olur, olmasa da dedim. 5 kuruş vermem dedi. En büyük silahı o ya. Ben ona 2 çocuk vermek için hayatımı feda etmişim. Aklınca beni şimdi parasız ortada bırakıp gitmemi engelleyeceğini sanıyor. Hiçbir şey istemiyorum senden dedim. Yeni bir alışveriş merkezindeki lüks bir botanik mağazasında müdürlük yapacağımı, bu işi de bana babamın ayarladığını söyledim. Hatta mağaza sahibinden rica minnet aldığım avansı da çantamdan çıkarıp gösterdim ki inansın. Bunlarla da evi dayayıp döşeyeceğim dedim. Bana ne sordu biliyor musun? Yoksa bana ihanet mi ediyorsun? O parayı sana kim, neden versin? Hayatımda ilk kez birine tokat attım şak diye. 23 yaş büyük ya benden, hep saygı görmeye alışmış. Sen dedim, benim onuruma, namusuma laf edemezsin. Defol çık bu evden. Tam süklüm püklüm çıkıyordu ki, ha diye bağırdım arkasından. Namusluyum ama aynı zamanda kadınım, kadın. Beni sevecek birini bulursam şıpın işi gireceğim koynuna. Haberin olsun. O an bir bakışı vardı. Yıllardır çektiğim çile kuş olup uçtu. Ya Çınar? Dedi psikolog. O da evleniyor mu o kendisinden büyük kadınla? Eliyle kulak memesini çekip havaya iki öpücük attı kadın, sehpanın tahtasına vurdu. Allah'a şükür o işte bitti dedi. Çınar akıllı çocuk, öyle deli deli konuşur ama kafalıdır. Evi boyadıkları gün ağzını aradım bunun. Seninki nerede, çağır da gelip yardım etsin diye. Aman anne, geldi geçti o macera, ayrıldık bitti dedi. Dert kalmadı yani diye karşılık verdi adam. Kadın baş ve işaret parmaklarını tekrar kulak memesine götürüp havaya iki öpücük daha attı. Maşallah maşallah. Güldü adam. Artık bir dolma sararsın herhalde bana dedi. Sararım tabii, dolma da sararım, karnı yarık da yaparım. Ha sevgiline söyle, eve çiçek bitki lazım olduğunda bana gelsin diyerek çantasından çıkardığı kart viziti uzattı. Bizim özel indirim hakkımız var. Mağaza müdürleri olarak kendimize aldığımız fiyattan veririm seninkini. Ayağa kalkıp sarıldı psikoloğa. Annesi gibi iki eliyle yüzünü sevdi. Başını kapıdan dışarı çıkarıp yüksek sesle bağırdı kadının arkasından. Çok güçlü bir kadınsın sen. Tanıdığım en güçlü kadınlardan biri. Bunu unutma. 15. ayrımın sonu, sayfa 197.